Ayrım 15, sayfa 155, bölüm 19. Dövüş kulübü tamircisi gazı köklüyor, kendi sakin üslubuyla arabayı uçuruyor ve bu gece hala yapmamız gereken önemli bir şey var. Medeniyetin çöküşünden önce öğrenmem gereken bir şey, yıldızlara bakarak yönümü tayin etmek. Etraf öyle sessiz ki, sanki bir Cadillac'la uzay boşluğunda yol alıyoruz. Otoyoldan çıkmış olmalıyız. Arkadaki üçlü ya bayılmış ya da uyuyakalmış. Yaşamın kıyısından geri döndün, diyor tamirci. Bir elini direksiyondan kaldırıyor ve alnımın direksiyona çarpıp sektiği yerdeki uzun eziye dokunuyor. Alnım iki gözümü birden kapatacak kadar şişmiş ve tamirci çocuk parmağının ucunu alnındaki şişlik boyunca soğuk soğuk gezdiriyor. Korniş bir tümsekten geçiyor ve acı gözlerimin üstüne kapaklanıyor. Bir şapkanın kenarından düşen gölge gibi. Çarpılmış arka amortisörlerimiz ve tamponumuz, gece yolunun içinden hızla geçip gidişimizi çevreleyen sessizliğin içinde acı acı gıcırdıyor. Tamirci çocuk, kornişin arka tamponunun nasıl incecik bir bağlantıyla asılı kaldığını, kamyonun ön tamponuna takıldığında kopup gitmesine nasıl ramak kaldığını anlatıyor. Bu gece olanlar, diye soruyorum. Kargaşa projesindeki ev ödevinin bir parçası mıydı? Kısmen, diyor. Dört insan kurban etmem ve bir torba yağ bulmam gerekiyordu. Yağ mı? Sabun için. Tyler neler tezgahlıyor? Tamirci konuşmaya başlıyor ve ağzından Tyler Durden'ın sözleri dökülüyor. Etrafıma baktığımda, diyor. Yan camdaki yıldızların üstüne düşen silüetiyle bugüne kadar yaşamış en güçlü, en akıllı adamları benzin pompalarken ve garsonluk yaparken görüyorum. Alnının eğimi, kaşları, burnunun kemeri, kirpikleri, gözlerinin kıvrımı, konuşmakta olan ağzının profilden görüntüsü, hepsi yıldızlarla kaplı kara zemine yansıyor. Bu adamları eğitim kamplarına alabilsek ve onlara gereken eğitimi verebilsek. Silahın yaptığı tek şey bir patlamayı belli bir doğrultuya yöneltmektir. Güçlü kadın ve erkeklerin oluşturduğu bir sınıf var ve bunlar hayatlarını bir şeye feda etmek istiyorlar. Reklamlar insanları gerek duymadıkları arabaların ve kıyafetlerin peşinden koşturuyor. Kaç kuşaktır insanlar nefret ettikleri işlerde çalışıyorlar. Neden? Gerçekte ihtiyaç duymadıkları şeyleri satın alabilmek için. Bizim kuşağımız büyük bir savaş görmedi. Büyük bir buhran yaşamadı. Ama bizim de bir savaşımız var. Büyük bir ruhani savaş bu. Kültüre karşı büyük bir devrim hazırlıyoruz. Büyük buhran bizim hayatlarımız. Biz ruhani bir buhran geçiriyoruz. Onları köleleştirerek bu insanlara özgürlüğün ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Onları korkutarak cesaretin ne olduğunu göstermek zorundayız. Napolyon bir kurdele parçası uğruna hayatlarını feda edecek insanlar yaratabilmekle övünürdü. Düşün, bir grev başlatıyoruz ve dünyadaki servet dağılımı yeniden düzenlenene dek hiç kimse çalışmıyor. Rockefeller merkezinin etrafındaki yıkıntıların arasında rutubetli kanyonların içinde koşturarak geyik avladığını düşün. İşinle ilgili söylediğin şey, diyor tamirci. O konuda ciddi miydin?
Evet, ciddiydim.
İşte bu gece bu yüzden yoldayız, diyor. Biz bir grup avcıyız ve yağ avlayacağız. Biz tıbbi atık alanına gidiyoruz. Tıbbi atıkların yakıldığı fırına gidiyoruz. Orada kullanılmış ameliyat maskelerinin ve gazlı bezlerin, 10 yıllık tümörlerin, damar içi tüplerin ve kullanılmış şırıngaların, bütün bu korkunç, korkunç şeylerin, kan örneklerinin ve kesilip alınmış organ parçalarının arasında kamyonla bile gitsek bir gecede taşıyıp götüremeyeceğimiz kadar çok para bulacağız. Altımızdaki kornişi ağzına dek doldurmaya yetecek kadar para bulacağız. Ya, diyor tamirci çocuk. Amerika'nın en zengin kalçalarından emilmiş yağ. Dünyanın en zengin, en şişko kalçalarından. Hedefimiz emilmiş yağ ile dolu o koca kırmızı torbaları Paper Street'e taşımak ve çamaşır sodası ve biberiye ile karıştırarak gerisin geriye aynı insanlara, o yağı aldırmak için para ödemiş insanlara satmak. Kalıp başına 20 dolardan onu almaya gücü yetecek başka kimse yok. Dünyanın en zengin, en kıvamlı yağı toprağın yağı, diyor tamirci çocuk. Bu da bu geceye bir çeşit Robin Hood tadı katıyor. Yerde küçük bal mumu ateşleri cızırdıyor. Hazır gitmişken, diyor tamirci, o hepatit mikropları içinde biraz bakınmamız gerekiyor. Bölüm 20. Gözyaşları artık ayan beyan akıyordu. Silahın namlusu boyunca yuvarlanıp tetiğin etrafındaki halkadan aşağı kayan tombul bir damla işaret parmağımın üstüne düşüp yamyazsa oldu. Raymond Tassel iki gözünü de kapamıştı. Silahı şakağına sıkıca bastırıyordum ki namlunun baskısını her an orada hissetsin. Yanı başında durmakta olduğumu, bunun kendi hayatı olduğunu ve her an ölebileceğini iyice anlasın. Elimdeki ucuz bir silah değildi ve aklımdan tuzdan zarar görebileceği endişesi geçti. Her şey ne kadar kolay oldu diye düşündüm kendi kendime. Tamircinin söylediği her şeyi yapmıştım. Bir silah satın almak zorunda oluşumuzun nedeni buydu. Bu benim ev ödevimdi. Her birimiz Tyler'a 12 sürücü ehliyeti götürmek zorundaydık. Her birimizin 12 insan kurban ettiği böylece kanıtlanacaktı. Bu gece arabayı park ettim ve bir blok ötede Raymond Tassel'ın Corner Mart'taki gece mesaisinden çıkmasını bekledim. Gece yarısına doğru Raymond bir vampir otobüsün gelmesini beklerken yanına yaklaştım ve merhaba dedim. Raymond Tassel, Raymond hiçbir şey söylemedi. Büyük olasılıkla parasının peşinde olduğumu sandı. Aldığı asgari ücretin, cüzdanındaki 14 doların. Ah, Raymond Tassel, sen tam 23 yıllık hayatınla sen ağlamaya başladığında gözyaşların şakağına dayanmış silahımın namlusundan yuvarlanırken hayır, bu durumun parayla ilgisi yoktu. Hayatta her şey parayla ilgili değildir. Merhaba bile demedin.
Cebindeki o zavallı cüzdan değilsin sen.
Güzel bir gece, dedim ben. Hava soğuk ama berrak. Sen merhaba bile demedin. Kaçma, dedim. Yoksa seni sırtından vurmak zorunda kalırım. Silahı çıkarmıştım ve elimde lateks bir eldiven vardı. Böylece elimdeki silah olur da kanıt A haline dönüşürse, üzerinde Raymond Tassel'ın kurumuş gözyaşlarından başka bir şey olmayacaktı. Raymond Tassel, beyaz, 23 yaşında, vücudunda ayırt edici bir işaret yok. Sonra dikkatini bana yönelttin. Gözlerin o kadar irileşmişti ki antifriz yeşili olduklarını sokak lambasının ışığında bile seçebiliyordum. Silah yüzüne her dokunduğunda irkilerek biraz daha geriye çekiliyordum. Sanki namlu çok sıcak ya da çok soğukmuş gibi. Ben geriye çekilme diyene kadar böyle yaptım. Sonra silahın yüzüne değmesine izin verdin. Ama o zaman bile namludan uzaklaşmak için boynunu yukarı uzatıp kafanı geriye çektin. Sana söylediğim gibi cüzdanını çıkarıp bana verdin.
Ehliyetinde ismin
Raymond K. Hassel olarak geçiyordu.
1320 SE Benning daire A'da oturuyordun.
Muhtemelen bir bodrum katıydı bu. Genellikle bodrum kattaki dairelere numara yerine harf verirler.
Raymond K. K. K. K. K. K. Hassel
dedim. Sana söylüyorum. Boynun gerilmiş, kafan yana yatmış olarak evet dedin. Evet, bodrum katında oturuyorum. Cüzdanında birkaç resim de vardı. Annenin resmini gördüm. Zor bir durumdu senin için. Gözlerini açacak, aynı anda hem annenle babanın gülümseyen resmini hem de silahı görecektin. Ama yaptın bunu. Sonra gözlerini yumdun ve ağlamaya başladın. Az sonra sakinleşecektin. Ölümün akıl almaz mucizesi. Bir an yürür ve konuşurken sonraki an bir nesnesindir. Annenle baban aile doktoruna telefon edip dişçi kayıtlarını istemek zorunda kalacaktı. Çünkü yüzünden geriye pek bir şey kalmamış olacaktı. Oysa annenle baban senden her zaman ne çok şey ummuştu. Ama hayır, hayat adil değildi ve bak şimdi başına neler gelmişti. 14 dolar. Bu annen mi? Diye sordum. Hı. Ağlıyordun. Burnunu çeke çeke ağlıyordun. Yutkundun. Hı. Bir kütüphane kartım vardı. Bir video kiralama kartım vardı. Sosyal güvenlik kartım. 14 dolar nakit paran. Otobüs pasonu almak istedim. Ama tamirci sadece ehliyeti almamı söylemişti. Bir meslek yüksek okulu öğrenci kartım vardı. Süresi geçmiş. Demek ki bir ara bir yerlerde bir şeyler okuyordum. Bu noktada canhıraş bir inilti koyverdin. O yüzden silahı yanağına biraz daha bastırdın. Sonra yavaş yavaş geri çekilmeye başladım. "Kıpırdama yoksa ölürsün," dedim. O zaman durdun. "Söyle şimdi, ne okuyordun? Nerede?" "Meslek okulunda," dedim. "Öğrenci kartın var." "Tanrım, bilmiyorum." Hıçkırdın, yutkundun, burnunu çektin ve biyoloji dedin. "Bak, dinle beni. Raymond K.K.K. Hassel. Bu gece burada öleceksin. İstersen bir saniyede ölürsün, istersen bir saatte, kendin karar ver. Aklına gelen ilk şeyi söyle bana. Bir şeyler uydur. Ne dersen de umurumda değil. Silah benim elimde." Sonunda beni dinlemeye, kafandaki küçük trajediden sıyrılmaya başladım. Boşluk doldurmaca. Raymond Hassel büyüyünce ne olmak istiyor? "Evime gitmek istiyorum," dedin. "Sadece evime gitmek istiyorum. Lütfen." "Yapma ya," dedim. "Peki ondan sonra hayatını nasıl geçirmek istiyorsun? Hayatta istediğin her şeyi yapabilecek olsan ne yapardın?" "Uydur bir şey." "Sen bilmiyordun." "O zaman öldün sen," dedim. "Şimdi kafanı öbür yana çevir. Ölümün başlamasına 9 saniye, 8 saniye. Veteriner," dedin. "Veteriner olmak istiyorum." "Hayvanlar demek. Bunun için okula gitmen gerekir." "Çok uzun zaman," dedin. "Yıllarca." "İster köpek gibi çalışıp okula gidersin, Raymond Hassel, ister ölürsün. Sen seç." Cüzdanını kot pantolonunun arka cebine tıkıştırdım. "Demek aslında hayvan doktoru olmak istiyordum." Silahın tuzlu terle ıslanmış susturucusunu bir yanağından çekip öbür yanağına dayadım. "Hayatın boyunca istediğin şey bu muydu, Doktor Raymond K.K.K.K. Hassel? Veteriner olmak mı?" "Hı. Uydurmuyorsun, değil mi?" "Evet," dedin. "Yani hayır," dedin. "Uydurmuyorum. Uydurmuyorum." "Pekala," dedim ve susturucunun ıslak ağzını önce çenenin, sonra burnunun ucuna dayadım. Susturucuyu dayadığım her yerde kendi gözyaşlarının bıraktığı parlak bir halka kaldı. "O zaman," dedim, "okula geri dön. Eğer yarın sabah uyanırsan okula geri dönmenin bir yolunu bul." Silahın ıslak ağzını sırayla her iki yanağına bastırdım. Sonra çeneni, sonra alnına bastırdım ve susturucuyu orada dayalı bıraktım. "Şu anda kendini ölmüş sayabilirsin," dedim. "Ehliyetim bende. Kim olduğunu biliyorum. Ehliyetini saklayacağım ve gözüm üstünde olacak, Bay Raymond K. Hassel." 3 ay sonra, 6 ay sonra ve en son 1 yıl sonra ne yaptığına bakacağım. Eğer hala okula dönüp veterinerlik okumaya başlamamışsan öleceksin. Sen hiçbir şey söylemedin. Şimdi kalk git ve küçük hayatını yaşa. Ama unutma ki gözüm üstünde, Raymond Hassel. Ancak peynir satın alıp televizyon seyretmeye yetecek kadar para kazandıran boktan bir işte çalıştığını görmektense seni öldürürüm daha iyi. Şimdi ben yanından uzaklaşacağım. Sen bu tarafa bakma. Tyler'ın benden yapmamı istediği bu işte. Ağzımdan çıkanlar Tyler'ın sözleri. Ben Tyler'ın ağzıyım. Ben Tyler'ın elleriyim. Kargaşa projesindeki herkes Tyler Durden'ın bir parçası ve Tyler da oradaki herkesin bir parçası. Raymond K.K. Hassel. Bu akşam yiyeceğin yemek sana hayatının en güzel yemeği gibi gelecek ve yarın hayatının en güzel günü olacak. Bölüm 21. Uyanırsın, Sky Harbor International. Saatini 2 saat geriye al. Servis otobüsü beni Phoenix'e, şehir merkezine götürüyor ve girdiğim her barda göz çukurlarının çevresine dikişler atılmış adamlar görüyorum. Sıkı bir yumrukla derilerinin altındaki etleri yassılıp kenarlara yayılmış adamlar. Çarpık burunlu adamlar. Barda rastladığım bu tipler yanağımdaki fırfırlı deliği görüyorlar ve anında aynı ailenin parçası olduğumuzu anlıyoruz. Tyler bir süredir eve gelmiyor. Ben kendi küçük işimi yapıyorum. İçinde insanların öldüğü arabaları görmek için o havaalanı senin, bu havaalanı benim dolaşıyorum. Yolculuğun büyüsü. Minik hayat, minik sabunlar, minik uçak koltukları. Eğer onu bulursam diye 12 kurbanımın ehliyetlerini cebimde taşıyorum. Girdiğim her barda, istisnasız hepsinde dayak yemiş adamlar görüyorum. Her barda yanıma gelip kollarını omzuma atıyor ve bana bira ısmarlamak istiyorlar. Hangi barların dövüş kulübü barı olduğunu önceden biliyorum sanki. Tyler Durden diye birini gördünüz mü? Diye soruyorum. Dövüş kulübünü bilip bilmediklerini sormak salaklık olur. İlk kural dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Peki ama Tyler Durden, onu gören var mı? Bu adı hiç duymadık efendim diyorlar. Yanağımdaki delikten olacak, herkes bana efendim diyor. Sonra da göz kırpıyorlar. O'Hare havaalanında uyanır ve Chicago servisine binersin. Saatini bir saat ileriye al. Başka bir yerde, başka bir zamanda uyanabilseydim. Niçin başka bir insan olarak uyanamayayım? Gittiğim her barda dayak yemiş adamlar bana bira ısmarlamak istiyor. Sonra da hayır efendim, Tyler Durden diye birini hiç görmedik. Sonra da göz kırpıyorlar. Bu adı daha önce hiç duymadık efendim. Dövüş kulübünü soruyorum. Buralarda bir dövüş kulübü var mı bu gece? Hayır efendim. Dövüş kulübünün ikinci kuralı dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Bardaki dayak yemiş tipler başlarını sallıyorlar. Hiç duymadık efendim. Ama sizin bu dövüş kulübünü Seattle'da bulabilirsiniz efendim. Mixfield'da uyanır ve Paper Street'te olan bitenleri sormak üzere Marla'yı ararsın. Marla'nın söylediğine göre artık bütün uzay maymunları kafalarını tıraş ediyormuş. Elektrikli tıraş makineleri kızışıyor ve bütün ev yanık saç kokuyormuş. Uzay maymunları parmak izlerini yok etmek için çamaşır sodası kullanıyormuş. Uyanırsın, SeaTac. Saatini 2 saat geriye al. Servis otobüsü seni Seattle şehir merkezine götürür ve girdiğin ilk barda boyunluk takmış bir barmenle karşılaşırsın. Boyunluk kafasını o kadar geriye itmiştir ki adam sana sırıtmak için ezilmiş mor bir patlıcana benzeyen burnunun üzerinden bakmak zorundadır. Bar boştur. Sizi yeniden gördüğümüze sevindik efendim der barmen. Ben bu bara daha önce hiç gelmedim. Bir kere bile. Tyler Durden diye birini tanıyıp tanımadığını soruyorum. Barmen beyaz boyunluğun tepesinden fırlayan çenesiyle sırıtıyor ve diyor ki bu bir test mi? Evet diyorum, bu bir test. Tyler Durden diye birini tanıyor musun? Geçen hafta uğramıştınız ya Bay Durden diyor. Hatırlamıyor musunuz? Tyler buraya mı geldi? Siz geldiniz efendim. Ben daha önce buraya hiç gelmedim. Siz öyle diyorsanız öyledir efendim diyor barmen. Ama perşembe gecesi polisin bizi ne zaman kapatacağını sormak üzere buraya gelmiştiniz. Geçen perşembe ben uykuda mıydım yoksa uyuyor muyum diye düşünerek bütün gece yatakta dönüp durdum. Cuma sabahı öğlene doğru yorgunluktan kemiklerim sızlayarak bir an bile gözümü kırpmadığım duygusuyla uyandım. Evet efendim diyor barmen. Perşembe gecesi tam şu anda durduğunuz yerde durarak bana polis baskını hakkında sorular sormuştunuz. Çarşamba geceki dövüş kulübünde kaç kişiyi geri çevirmek zorunda kaldığımızı sormuştunuz. Barmen omuzlarını ve boyunluklu boynunu döndürerek etrafına bakınıyor ve diyor ki burada bizi duyacak hiç kimse yok Bay Durden. Dün gece 27 kişiyi geri çevirdik. Dövüş kulübünden sonraki gece burası her zaman boş olur. Bu hafta hangi barın kapısından girdiysem içeride herkes bana efendim diye hitap etti. Hangi bara girsem dayak yemiş dövüş kulübü tiplerinin hepsi birbirinin aynıymış gibi görünmeye başlıyor. Bir yabancı benim kim olduğumu nasıl bilebilir? Sizin bir doğum lekeniz var Bay Durden diyor barmen. Ayağınızda. Yanı başında küçük bir Yeni Zelanda olan koyu kırmızı bir Avustralya biçiminde. Bunu sadece Marla bilir. Bir Marla, bir de babam. Bunu Tyler bile bilmez. Plaja gittiğimde o ayağımı altıma alıp otururum. Bende olmayan o kanser artık her yerde. Kargaşa projesindeki herkes bunu bilir, Bay Durden. Barmen elini havaya kaldırıyor. Elinin dış tarafını bana doğru uzatıyor ve orada bir yanık izi görüyorum. Öpücük biçiminde bir yanık. Benim öpücüğüm mü? Tyler'ın öpücüğü. Doğum izinizi herkes bilir, diyor barmen. Efsanenin bir parçasıdır. Resmen efsane olma yolundasınız, efendim. Seattle'daki motel odasından Marla'yı arıyor ve diyorum ki, o işi hiç yaptık mı biz? Anla işte. Şehirler arası hattın öbür ucundan hangi işi? Diyor Marla. Hiç yattık mı? Ne? Yani işte seks yaptık mı hiç? Hey ya Rabbim. Ne e'si? Diyor Marla. Hiç seks yaptık mı biz? Sen inanılmaz bir orospu çocuğusun. Seks yaptık mı? Seni öldürebilirim. Evet mi demek bu, hayır mı? Bunun böyle olacağını biliyordum, diyor Marla. Manyağın tekisin sen. Bir gün beni seviyorsun, ertesi gün yüzüme bakmıyorsun. Hayatımı kurtarıyorsun, sonra annemi pişirip sabun yapıyorsun. Kendi kendimi çimdikliyorum. Marla'ya nasıl karşılaştığımızı soruyorum. Er bezi kanseri şeyinde işte, diyor Marla. Sonra sen hayatımı kurtardın. Hayatını mı kurtardım? Marla'nın hayatını kurtaran Tyler'dı. Benim hayatımı sen kurtardın. Parmağımı yanağımdaki delikten içeri sokuyor ve sağa sola oynatıyorum. Aklımı başıma getirmek için bu acıda işe yaramazsa hiçbir şey yaramaz. Marla diyor ki, benim hayatımı kurtardın. Regent Hotel. Hani yanlışlıkla intihar etmiştim. Hatırladın mı? Regent Hotel. O gece, diyor Marla, senden kürtaj olmak istediğimi söylemiştim. Kabin basıncımızda bir düşüş gözlenmiştir. Marla'ya adımın ne olduğunu soruyorum. Hepimiz öleceğiz. Marla diyor ki, Tyler Durden. Senin adın Tyler Amcık Beyinli Durden. Halihazırda saçlarını kazıyıp derilerini çamaşır sodasıyla yakan müritlerinin işgali altındaki 5123 NE Paper Street adresinde oturuyorsun. Biraz uyumam gerek. Hemen buraya dön diye bağırıyor Marla telefonda. Yoksa o gerizekalılar benden de sabun yapacaklar. Elindeki yara izi diyorum Marla'ya. O nasıl oldu? Sen diyor Marla. Sen elimi öptün. Tyler'ı bulmam gerek. Biraz uyumam gerek. Uyumam gerek. Hemen yatıp uyumam gerek. Marla'ya iyi geceler diliyorum ve uzanıp telefonu yerine asarken Marla'nın çığlıkları giderek uzaklaşıyor, uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Raymond K. Hassel. R A Y M O N D K nokta H E S S E L. S. E. Benning. S E B E N N I N G. Phoenix. P H O E N I X. Sky Harbor International. S K Y H A R B O R I N T E R N A T I O N A L. N E Paper Street. N E P A P E R S T R E E T.